doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Dünden bugüne Türkçemizde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, sunucunuz Sedat Ağaoğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta bir ilginç konumuz var. Çuvaş. Çuvaşları ve Çuvaş Türkçesinin eserlerini konuşacağız. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Feyzi Ersoy hocamızla. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun.
Feyzi hocam, şimdi biz başlayacağız konumuza ama önce dinleyicilerimize ben soruları ve yorumları için telefon numaralarımızı, elektronik posta adresimizi hatırlatayım. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz de dünden bugüne Türkçe @trt.net.tr. Doçent Doktor Feyzi Ersoy hocamızla bu konuya başlıyoruz. Hocam, şimdi Türklerin çok geniş bir coğrafyası var. İberya Yarımadası'ndan, evet, tarihsel yerinin içerisinde baktığımızda Bering Boğazı'na kadar yayılmış bir coğrafya. Tarih içerisinde çok farklı devletler kurmuş. Dolayısıyla dilde o ilk çıktığından Yafes'e dayandırırsak, Nuh'un torunu Yafes'e dayandırırsak, evet, Türklerin kökenini şeyde öyle biliyorsunuz hocam. Şecere-i Terakim'e.
Şecere-i Terakim'de, evet. İranların bazı eserlerinde falan.
Değil mi? Evet. Feyzi hocam. Dayandırırsak Çuvaşlar'da bunun ayrı bir kolu. Şimdi hocam, hangi coğrafyadalar şu an itibariyle Çuvaşlar?
Bugün dediğiniz gibi Türkler çok geniş bir coğrafyada yaşıyor. Çuvaşların bulunduğu bölge ise İdil-Ural bölgesi, Türklüğü dediğimiz. Bugün Tataristan ve Başkurdistan Cumhuriyetlerinin bulunduğu bölgede yaşıyor Çuvaşlar. Orada batıdan doğuya doğru 3 Türk Cumhuriyeti var. Çuvaşistan, Tataristan ve Başkurt Cumhuriyeti. Bunlar Moskova'ya en yakın Türk Cumhuriyetleri olmaları bakımından da ayrı bir önem arz ediyorlar. Belki Çuvaşlar bunlar arasında en az bilineni. Herkes Tatarları biliyor. Başkurtlar da az çok en az Tatarlar kadar biliniyor ama Çuvaşlar biraz daha az biliniyor.
Hocam, Togan Hoca'dan dolayı biliyorum.
Zeki Veli'den, evet, dolayı, evet.
Şimdi hocam, bulundunuz o coğrafyada.
Evet, elbette.
Önce izlenimlerinizi ben rica edeceğim.
Şimdi İlk Çuvaşça çalışmaya başlayınca hocam Profesör Doktor Ahmet Bican Hoca'yı da burada saygıyla analım. Evet, sağ olsun. Çuvaşça çalışacaksın deyince tabii Çuvaşlar kimdir, necidir biz eskiden bu kadar bilmiyorduk. Hala pek aslında Türkiye'de bilinmiyor Çuvaşlar. Kazan üzerinden ulaşım sağlanıyor Çuvaşistan'a yahut Moskova üzerinden gitmek mümkün. Ben de Kazan üzerinden gitmiştim. Güzel bir coğrafya. Hakikaten yeşil, akarsuları bol. Tataristan, Başkurdistan da aynı şekilde güzel coğrafyaya sahipler. Böyle güzel bir coğrafyada hayatlarını sürdürüyorlar. Tabii coğrafya bizim gittiğimiz zaman çok hoşumuza gitti. İlk kez gittiğimiz için Çuvaşistan'a oralar hep sevdiğimiz yerler oldu. Hatırda tuttuğumuz yerler oldu. Ama maalesef 1991 sonrası bu işler bildiğiniz gibi Türkiye'de çok gelişti ama geç kalındı. Bu geç...
Hocam, öncesinde büyük engeller vardı.
Büyük engeller vardı. Tabii onu da göz ardı etmemek lazım.
Hatta bir Stalin dönemi yaşadı oradaki Türklük hocam. Evet.
Kesinlikle, yani o 50'li yıllar Türklüğün kara yılları. Oraya gittiğimiz zaman şunu gördük ki Türkiye açısından da Çuvaşistan açısından da bu en az bilinen Türk gruplar arasında maalesef Çuvaşistan hep en başta yer aldı.
Hocam, kahvemiz de geldi, buyurun size.
Teşekkür ederiz, sağ olun. Öyle ki öyle az biliniyor ki yani resmi belgelerde Çuvaşistan yerine Çavuşistan falan yazılıyordu. Hala da Çavuş-Çuvaş bağlantısı kurulmaya çalışıyor, çalışılıyor. Bazen bana mailler falan geliyor. Soy ismim Çuvaş, soy ismim Çavuş, Çavuş-Çuvaş bağlantısı var mıdır, yok mudur falan gibilerinden sorular da geliyor. Ama farklı şeyler tabii ikisi.
Hocam, ben sorumu uzun tutayım, siz kahvenizden buyurun alın.
Estağfurullah.
Şimdi İlhami hocamıza göre Edebiyat Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı.
Evet.
Sumerlilerin Türklükle bağlarını koyuyor. Göçler 375 hocam, biliyorsunuz Kayınlar evet. Göçü. Şimdi burada ilginç hadiseler gerçekleşmiş ama çok da ortada bir yazılı kanıt yok.
Evet.
3-5 kil tablet var. İşte kadim Yunan'ın yazdıkları var hocam. Evet. Hipokrat'ın, Herodot'un, Priskos'un yazdıkları var. Bu göç yollarını izlediğimizde doğudan batıya, sonra tekrar batıdan doğuya mı gitmiş Çuvaşlar?
Sadece Çuvaşlar için değil de yani Türkler için de bu konuşuluyor.
Buyurunuz hocam.
Sümerce tabii milattan önce 3000-3500'lü yıllara dayanıyor ve bugün insanlığın bilinen en eski yazı diline sahip Sümerler. Ama ölü bir dil. Dil canlı bir varlıktır diyor Muharrem Ergin. İnsanlar gibi dillerde doğuyor, evet. Ölüyor. Yani nasıl ölür diller? Konuşanı kalmazsa dillerde ölü bir dil haline geliyor. Şimdi Sümerce'de Osman Nedim Tuna Hoca, Allah rahmet eylesin, 168 Türkçe kelime buldu. Şimdi Türkçe ile Sümerce ortaklık gösteren bir dil değil. Bir tanesi önden eklemeli, bizimkisi ise sondan eklemeli bir dil. Ama bu ortaklık ne oluyor? Kelimelerin Türkçe ya da Sümerce kökenli olması önemli değil. Ortak oluşu önemli. Bu ne demek? Türkçe açısından önemli. Bu milattan önce 3000'lerde ya da 3500'lerde Türkçe diye bir dil vardı demek. Çünkü biri hangisinden hangisine geçerse geçsin, geçmesi için o dilin var olması lazım. Mutlaka bir kere o tarihte. Bu da yani bizim yazılı belgelerimiz işte 732 Költügin Anıtı'nın yazılış tarihi. Daha öncesinden ufak tefek taşlar var. Yani 8. yüzyıl. 8. yüzyıldan işte 3000-4000 yıl daha eskiye götürüyoruz Türkçenin yaşını. Bu da Türkçe açısından çok önemli.
Hocam ama burada bilimsel bir dayanak da var. 732. yılda yazılmış olan o anıttaki dildeki işleklik,
tabii.
Uyaklar, ölçüler mutlaka çok çok geriye dayanmış olmasını gerektiriyor.
Tabii buna da Doğan Aksan mesela dikkati çekmiştir bildiğiniz gibi. Şöyle netice itibariyle 3 metre 75 santim boyunda bir taştır Kültügin Anıtı. Bunun üzerine yazabileceğiniz şey sınırlıdır. Yani roman hacminde bir şeyi oraya aktarmanız mümkün değil. Bir mezar kitabesidir ama Bilge Kağan burada kardeşi Költügin 731 yılında vefat edince 9 Oğuzlarla yapılan savaşta adına bir kitabe diktirmiş. Türk milletinin bir takım özelliklerinden bahsetmiş, başka şeyleri anlatmış. Biz tabii orada diyelim taşlamak kelimesi geçiyor. Taş kelimesi yok. Böyle bir kelime Türkçe'de yoktur diyemeyiz. Taşlamak varsa taştan taşlamak olacak.
Yapım eki gelecek.
İşte evet. Bu tür özelliklerinden dolayı Doğan Aksan Hoca bunlara ileri öğeler demiştir ve Türkçenin 732'den en az 2000 yıl kadar daha geriye gitmiş olabileceğini düşünmüştür.
Hocam Költügin yazıtlarında da nasıl anlatıyor Bilge Kağan o atının vuruluşunu, sonra bir at dağılışını.
Evet.
Költügin adlı kahramanı.
Orada evet. Çok güzel şeyler var. Türk milletinin karakterinden de bahsediyor Bilge Kağan pek çok yerde. Mesela en büyük özelliğimizden bir tanesi millet olarak çok güzel özelliklerimiz var ancak en kötü huylarımızdan bir tanesi de çabuk unutmamız. Diyor ki tokurgak sen Türk milleti, Türk bodun. Bodun kelimesi o zaman geçiyor. Yani bir tot sar diyor o dönemi Türkçesiyle. Açlık, tosu gömezsen. Bu ne demek? Karnın bir doyarsa
açlığı unutursun.
Bir daha yani düşünmezsin ilerisini diyor. Yani geleceğe yönelik bizim bırakın 50 yıllık, 100 yıllık planlarımızı çoğu zaman bir haftalık, bir aylık planlarımız bile olmuyor.
Tabii hocam Göktürk'ün yazıtlarını konuşmuyoruz ama orada...
Tabii konu oraya geldi Çuvaşlardan.
Bilge Kağan'ın serzenişleri de hocam çok hoş orada gerçekten.
Yani mesela Türk beyleri Türk atın bırakıp Tapkaç adını aldı diyor. Türk atın dediği burada at değil, binilen at değil. Yani at, isimler. Günümüzde de aynı şey oluyor. Yani İngilizce isimlerin çocuklara verilmesi vesaireyle hep karşılaşıyoruz. O dönemde de bir Çin hayranlığı var.
Herkes Çin unvanlarını
alıyorlar hocam. Çince isimler falan şimdi. Alınmış yani. Bölünüşün, yıkılışın sebeplerinden bir tanesi olarak görüyor. Tabii Bilge Kağan'ın yaşadığı dönem 2. Göktürkler dönemi.
Tabii.
1. Göktürkler yıkılıyor. Onlardan
630'dan sonra 50 sene fetret devri olacak.
Tabii elimizde evet. Herhangi bir yazılı belge yok. 2. Göktürklerden bize kalıyor bu Bilge Kağan, Költügin ve Tonyukuk yazıtları.
Evet.
Tekrar Çuvaşlara
dönelim hocam. Dönelim.
Yani Türk dilinin bugün yaşayan yazı dili olarak 20 lehçesi var. Bunlardan her zaman konuşulur. Azerbaycan Türkçesi Türkiye Türkçesinin en yakınıdır diye. Gagavuz Türkçesi Balkanlarda konuşulan en yakınıdır diye. Bu 20 lehçe içerisinde işte en uzağı anlaşılabilirlik açısından, yanlış anlaşılmasın, kilometre olarak değil, anlaşılabilirlik açısından en uzağı Çuvaş Türkçesidir. Bunun sebebi de bir ağaç olarak düşünürsek Türkçeyi, büyük bir ağaç, dallanmaların, budaklanmaların olduğu ana gövdeden çıkan kısımları düşünelim. Orada işte Kazakça, Türkmence, Özbekçe, Kırgızca, Başkurtça gibi lehçeler çıkıyor. Ama bizim Çuvaş'ın olduğu yer ne o gövde ne dallanmanın başladığı yer, ağaçla bağlantısının olduğu yer, Çuvaşça'nın toprağın altındaki kısım, yani kök kısmı. Biz o kadar çok farklılık var ki, mesela kız kelimesi bugün Anadolu'da olduğu gibi lehçelerin bazılarında gızdır, Türkmenler'de olduğu gibi gıyız falandır, ama Çuvaşlar'da mesela bu kelime hir şekline dönüşüyor. Bunu tabii Türkologlar RZ denkliğinden, baştaki KH denkliğinden falan çözerler, ama hir çok alakasızmış gibi gözükebilir bazılarına. Bu çok farklı oluşun nedeni işte tarihin çok eski dönemlerinde ana koldan kopmuş oluşudur Çuvaşların.
Hocam zaten şu söylediğiniz RZ denkliğini bir türlü anlayamadım. Çok ilginç bir...
Şöyle bütün bahsettiğim hem Türkiye Türkleri hem geriye az önce bahsettiğim 19, yani Çuvaşçayı dışında tutarak 20'nin dışındaki 19 Türk lehçesi, aklınıza gelen Türkmenler, Kazaklar, Kırgızlar, sonu Z ile biten kelimeleri düşünelim. Kız olsun, kaz olsun, tuz, otuz, biz, bu tarz kelimeler bütün bu lehçelerin hepsinde Z ile biterken ilginçtir Çuvaşça'da R ile bitiyor. Mesela kız hir oluyor, kaz hur oluyor, otuz vıtır oluyor. Affedersiniz, öküz kelimesi vıkır oluyor.
Öyle mi hocam?
Vıkır Çuvaşça'da, ökür Macarca'daki kısmı.
Evet.
Biz kelimesi mesela epir oluyor. Bunları çoğaltmak mümkün.
Bu ses denkliğinde ama bütün Türkologlar hemfikir zaten hocam. Tartışmaya açık değil herhalde bu konu. Kesin.
Kesin. Evet. Bunu Schott diye bir Alman bilgin var. 1836 yılında ilk defa o tespit ediyor. Daha sonra Rammstedt diye Altaist'in büyük bir ismi, Popper'in de öğrencisi bir isim var. O da 1903 yılında aynı denkliğin Moğolca'da da olduğunu bulunca, yani Türkçe Z, Çuvaşça R, Moğolca R olduğunu bulunca birden ortalık yer yerinden oynuyor. Acaba Çuvaşça bir Moğol dili midir yoksa Türk dili midir? Hatta arada köprü vazifesi gören bir üçüncü bir dil midir? Çok tartışıldı.
Evet. Evet.
Bu tarz şeyler Türkoloji camiasını epey meşgul etti.
Az önce söylediğiniz uzaklık anlamında Çuvaşça'dan başka bir de sakat ya da evet, onların kendi değişimi, kendilerine söyleyip sahalar.
Evet.
Bu ikisi arasında bağlantı var mı Çuvaşça ve sakaca?
Bağlantı şöyle, ortak bağlantıları şu, yani Türkiye Türkçesinin en uzak iki lehçe oluşudur. Bunun dışında dilsel veri olarak, yani diğer Türk lehçeliğiyle olan ilişkiler kadar aralarında ilişki var. Şöyle, eskiden orta öğretimde bu iki lehçe dışındakilerin hepsi, yani Kazakçası, Kırgızcası, Özbekçesi şive diye öğretilirdi.
Bizim dönemimizde öyleydi hocam, evet.
Ve bu ikisi sadece lehçe diye adlandırılırdı, evet. Ve sebebi de milattan önce ikisinin de kopmuş olduğu düşüncesiydi ana Türkçeden. Fakat sonra işte hem hocam Ahmet Bican Ercilasun hem de diğer Türkologlar bunların hepsine lehçe diyelim. İşte yakın olanlara Azerbaycan Türkçesi gibi yakın lehçe, uzak olanlara da uzak lehçe diyelim demişler. Coğrafya olarak da biliyorsunuz birisi Bering Boğazı'na kadar uzanıyor.
Evet.
Sibirya'nın hemen üstünde, hatta Sibirya topraklarında bir kısmı. Çuvaşlar ise demin dediğim gibi İdil-Ural bölgesinde, mesafe de uzak, epey uzak birbirlerine.
Hocam devam edelim izlerini sürmeye Çuvaşça'nın. Bulgar Türkçesiyle, Bulgarca'yla, yani şimdi Bulgarca dediğimizde şu andaki Bulgarca'dan bahsetmiyoruz, evet, elbette. Bağlantısı nedir Fevzi Hocam'ın?
Bulgarlarla ilgili dil verileri elimizde 13. 14. yüzyıldan kalma mezar taşlarıdır. Bunlar dediğim bölgelerde yoğun olarak, yani İdil-Ural bölgesinde bulunan mezar taşlarıdır. Tabii Bulgar Türklerinden bize kalmıştır. Şimdi Tatarlar biz Bulgarların devamıyız diyor. Başkurtlar da öyle diyor, Çuvaşlar da öyle diyor. Çuvaşça'nın ilk defa Bulgarların devamı oldu. İşte Hüseyin Feyzanov gibi bazı araştırmacılar var. Onlar bunu ortaya koydular. Mezar kitabeleri, tabii yazılan şeyler çok az. İşte şunun oğlu bu, şu tarihte öldü. Doğum yeri, doğum tarihi diyor. Orada sayı verilirken bir yerde cür kelimesi geçiyor, yüz kelimesi yerine. Hani bu cüz olması lazım ya da yüz olması lazım.
Evet.
Neden acaba Z'li değil de R'li diye araştırmacılar bunun Çuvaşça'yla da bağlantısını kurmaya çalışmışlar. Dolayısıyla Çuvaşları da Bulgarların devamı olarak görmüşler.
Hocam orada ne tür bir bağlantı kurmuşlar?
Yani bu dil verisi ortak olduğuna göre bunlar da köken olarak buradan geliyor, Bulgarların soyundan geliyor izlenimini ya da görüşünü ortaya atmışlardır araştırmacılar.
Sizin görüşünüz ne hocam?
Benim görüşüm de Bulgarların devamı oluşturur ama tek tek değil. Bunların hepsi hem Tatarlar hem Başkurtlar hem Çuvaşlar Bulgar topluluğu içerisinde yaşayan ayrı ayrı Türk gruplarıydı.
Hocam Bulgarlar zaten bulgamak fiilinden geliyor. Karışmak.
Evet, evet. Evet, evet. Yani değişik, sadece bizimkiler de değil, yani başka milletlerden de Bulgarların içinde şey vardı, gruplar vardı. Bahsettiğiniz gibi bunları günümüzdeki Bulgarlarla karıştırmamak lazım.
Evet.
Bunlar tabii tarihte ikiye ayrıldılar. Tuna Bulgarları ve Volga Bulgarları diye. Volga Bulgarları da bizim dediğimiz İdil, yani biz İdil Nehri diyoruz. Ruslar bu nehre Volga diyor. Tuna Bulgarlarının
bugün... Hocam hatta Atilla'nın adı doğrudan geliyor.
Tabii. Atıl, İtil, Etil.
Etzel diyor hatta.
Kesinlikle. Bugünkü Bulgarlarla Tuna Bulgarlarının bağıntısı olabilir. Ama onlar da tamamen birbirine karışmıştır ve Slavlaşmışlardır. Yani orada bir kültür birleşmesi olmuştur artık. Ama Türklükle alakaları pek kalmamıştır. Dille de alakaları kalmamıştır. Slavlık biraz baskın çıkmış diğer Tuna Bulgarlarında. Bizim asıl Çuvaşların, diğer Tatarların, Başkurtların atası dediğimiz Bulgarlar Volga Bulgarları ya da İdil Bulgarları.
Evet hocam, o izlenimlerinizle başlamıştık. Ben oradan devam etmek istiyorum. Evet. Moskova üzerinden gidilebiliyor demiştiniz. Evet. Buradan devam etmenizi rica edeceğim Feyzi hocam.
Ben 99 yılında ilk kez gitmiştim. Türk Hava Yolları gitmiyordu Kazan'a. Sonraki yıllarda Türk Hava Yolları ile Kazan'a kadar gitme imkanım oldu. Oradan bir 150 kilometrelik karayoluyla Çuvaşistan'a ulaşmak mümkün. Değişik anılarımız da var. Yani mesela ben buradan işte Aşti'den valizleri verirken nerede ineceksiniz, nereye gidiyorsunuz dedi. Pardon, valizi yerleştirmek için herhalde iç hatlar dış hatlar ayırıyor. Kazan'a gideceğim dedim. Abi bu gitmez dedi. Otobüs. Ya gider dedim, ben gitmek istiyorum. Tabii Kazan deyince Ankara Kazan anlaşıldı.
Buradaki Kazan
anladı. Tabii Tataristan'a gittik. Oradan Çuvaşistan'a ilk gittiğimde yoğun olarak Rusça konuşuluyordu. Herkes sokakta, yolda. Ben tabii Rusça bilmiyorum. Bilmediğim bir iki kelime var işte, Nizinayu, Nipanimayu gibi, anlamıyorum, bilmiyorum demek. Çok şaşırıyorlardı bizi gördükleri zaman.
Davayı da öğrenmişsiniz.
Yani Çuvaşça, bir insan Çuvaşça bilip de nasıl Rusça bilmeyebilir şaşkınlığını ben orada pek çok kişinin yüzünde gördüm. Ama 2014-15'te tekrar gittiğimde biraz daha tabii değişmişti artık. Mesela bir telefon hattı alırken biz o hattı satan gençle alışveriş merkezinde Çuvaşça konuşabiliyorduk artık.
Hocam bir ara vereceğiz ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Kiril mi hala alfabesi?
Kiril alfabesi kullanılıyor, evet.
Diğer Türk cumhuriyetlerinde değişmiyor.
Hepsinde Kiril alfabesi kullanılıyor ama İlmiski ve Ostromov bunun temelini atmışlar ve öyle bir atmışlar ki her birinde üçer beşer harfi değiştirmişler. Güya hepsi Kiril kullanıyor ama hepsi birbirinden farklı Türk cumhuriyetlerinin. Tabii bunlar misyoner papazlar.
Hocam aslında burada şimdi tabii elbette bize çok büyük zararlar oldu ama bir yandan şu İlminski, diğer yandan da Minorski biliyorsunuz.
Evet.
Bilimin ne kadar önemli olduğunu, bilginin ne kadar önemli olduğunu da aslında kanıtlamışlar.
Tabii yani biz 1990'larda çalışmaya başladık. İlk Çuvaşça gramer mesela 1769'da yayımlanıyor. 1800'lerde, 1900'lerin yılların başında sözlükler, gramerler, her şey ortaya çıktı. Biz de şimdi işte yeni, benim 2010'da bir Çuvaş Türkçesi gramerim çıkmıştı. Bu yıl içerisinde Türk Dil Kurumu onu yeniden bastı.
Oradan hocam yayınlandı. Kitabın tam adı nedir? Dinleyicilerimiz nereden bulabilirler?
Çuvaş Türkçesi Grameri, Türk Dil Kurumu yayınları. Belki biraz sonra eserler hakkında ayrıntılı konuşuruz.
İkinci bölümde
söylemek için buraya getirdim sözü. Yani bizde daha yeni yeni bu çalışmalar yapılıyor ama 100 yıl, 200 yıl önce... Yani ister amaç misyonerlik olsun, ister başka bir şey olsun, bu çalışmaları hem Ruslar hem Avrupalılar yapmışlar. Ama tabii o son dönem, Osmanlı'da son dönemi, işte anıtların bulunuşu falan, tekrar hep anıtlara geliyoruz. Yani 1800'lü yılların sonunda keşfedildi Kültügin Bilge Kağan anıtı. 1893'te Thompson okudu. Biz niye yapmadık falan diye bazen öğrencilerim de soruyor. Bazen başımızı kaşıyacak vakit bulamamışız, özellikle 1900'lü yılların başında.
Ama burada Ahmet Bican hocamızı, bir Ercilasun hocamızı bir kez daha saygıyla analım. Evet. 90'lı yıllardan itibaren çok gitti geldi, çok uğraştı hocam.
Tabii. Yazışlarla. Çok öğrenci yetiştirdi.
Evet, Türk Dili Tarihi kitabında da lisans düzeyinde de olsa çok güzel bilgiler var
kesinlikle,
hocam, biliyorsunuz.
Kesinlikle öyle.
Hocam kahveniz soğuyor, bir nefeslenelim, ardından devam edelim.
Tamam.
Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Fevzi Ersoy hocamızla sohbetimize Çuvaşları ve Çuvaşçayı konuşuyoruz. Hoca iki kez oraya gittiğini söyledi. Hocam oradaki izlenimleriniz neler? Dilden başka, dil kültürden zaten bağımsız evet. Düşünülemez. Evet hocam.
Çuvaşlar bir şeyi atladık söylemeyi. Hristiyan Türk topluluklarından bir tanesi. Bugün 200 milyonluk, 250 milyonluk bir Türk nüfusunun %99'u Müslüman. Yani Balkanlardaki Gagavuzlarla birlikte Çuvaşlar Hristiyan. Ama sadece dinin değil, dilin de başka şeylerinde milleti oluşturan etmenlerden olduğunu biliyoruz. Ve bunun böyle olduğu Çuvaşlar örneğinde ortaya çıkıyor. Yani biz Türk'üz diyorlar gayet gönül rahatlığıyla. Ders kitaplarında bile bu var. Her şeyleriyle, kültürleriyle, hayat tarzlarıyla, inanışlarıyla bunu yansıtıyorlar. İşte el işlemeleri, bütün Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi işte ne bileyim ata verilen önem, başka türlü şeyler, hayat tarzları her şeyleriyle Türk olduklarını gösteriyor Çuvaşlar.
Kuman Kıpçak hocam bir ayrımı var, Oğuz ayrımı var. Burada evet. Şimdi hangi bölüme oturtabiliriz Çuvaşları?
İkisine de iki gruba da girmiyor. Ne Oğuz ne Kıpçak grubuna giriyor Çuvaşlar. Demin dediğim gibi o ağacın gövde kısmının dallanmaya başladığı yerde bu Oğuz Kıpçak ayrımı ortaya çıkıyor. Dalların, budakların ağaçtan, gövdeden çıkmaya başladığı yerde. Çuvaşlar ise kök kısmında ayrıldığı için dediğim gibi her iki gruba da girmiyor. Ama ikisine de paralellik gösteren özellikleri var Çuvaşların. Ama bambaşka bir şey Çuvaşça hakikaten.
Hocam biraz daha ayrıntı soracağım. Ben de merak ettiğim için soruyorum. Şimdi Asya Hunlarına baktığımız zaman Mete Kağan 216 şeye tahta geçiyor milattan evet. önce. Sonra batıya geldik. Batıda 375 sayalım. Kavimler göçüyle birlikte Atilla'nın daha önce işte Avrupa Hunlarının ortaya çıkışı. Evet. İskitlere dönmeyelim. Sakalara evet. dönmeyelim. Bu iki ana grup içerisinde çeşitli Türk boyları var. Asya Hunlarında da, Avrupa Hunlarında da, daha sonra kurulmuş olan Göktürklerde de, Akunlarda da evet. hepsinde. Hocam şimdi bunların hiçbirinin içerisinde değil mi? Bunlar boylardan biri mi?
Şimdi şöyle en eski verilerimiz hani Göktürk kanıtlarıdır falan dedik ama daha önceden küçük küçük parça parça metinler var elimizde.
Esi kurganındaki tas var hocam evet.
O tasla ilgili Ahmet Hoca'nın son bizim Dil Araştırmaları dergisinde bir yazısı oldu. Eğer kabul görürse Türk dili tarihi işte milattan önce 3. 4. yüzyıla kadar gitmiş olacak. O da ayrı bir parantez açalım burada. Hunlardan kalan 4 kelimelik bir cümle var. Çin kaynaklarından biz bunu öğreniyoruz. Yani şöyle diyor. Süke talıkınk bukuk tutun. Buradaki talıkmak fiili yani dışarıya çıkın geyiği yakalayın ya da hükümdarı yakalayın diye adlandı şey Türkçeleştiriliyor. Talıkmak fiili eski Türkçedeki taşıkmak yani dışarı çıkmakla eş görülmüş. Çok fazla teknik konuya girmeyelim ama buradan bakarsak bu RZ, L, Ş bakımından en eski Türk dilinin LŞ'li olduğunun da bir delili olarak bunu soruyorlar. Yıl 376 bu cümlenin geçtiği metin Çin kaynaklarında geçiyor. Çince transkribe edilmiş ama bu Türkçedir diye veriyorlar. Bu en eski veriler Hunca'nın Hunların nasıl bir dil konuştuğunu biz bilmiyoruz. Elde metin evet, olmadığı için. Türklükleri bile bazı Avrupalılar tarafından sorgulanıyor.
Sonra boş çıktı hocam evet onlar. Evet, tezlerin hepsi
ama, boş çıktı. Ama Türk olduklarına biz inanıyoruz ve bu 376'daki 4 kelimeden oluşan İki cümle de en azından bize bir veri sunuyor bu konuda.
Hocam bir ayrıntıyı daha soracağım. Az önce söylediğiniz Bican Ercilasun hocamızın bir makalesi çıktı dediniz. Esi kurganındaki bu tas önemli üzerinde.
Dil Araştırmaları dergisinin 20. sayısında. Biz Gazi Üniversitesi'nde çıkarıyoruz o dergiyi. 20. sayıda.
Hocam internet ortamında
var. İnternet ortamında da bu makaleye ulaşılabilir.
Ne hocam adres? Dil Araştırmaları.
dilaraştırmaları.com şeklinde galiba. Yani yazınca çıkacaktır zaten. Birleşik yazılıyor dil araştırmaları.
Arama motorlarına gir.
Tabii. Evet. Derginin 20. sayısının ilk makalesi bu. Ahmet Bican Hoca'nın. Biz Mayıs ayında hocayla birlikte Kazakistan'daydık. Eski kurganından çıkan o müzeden sergilenen eşyaları da gördük. Yani şu avuç içi kadar bir tas.
Evet.
O muhtemelen bir kepçeydi. Çünkü bağlantı yeri falan var. Kopmuş. Onu işte biliyorsunuz yiyecek, içecek, bir takım eski Türkleri kıyafetleriyle falan defnediyorlar. Oradaki şeyi de, kabı da böyle işte içiniz manasına gelen bir şekilde, şimdi cümleyi tam hatırlamıyorum, hoca anlamlandırdı. Bunu Türkçe olarak okuyanlar vardı, Türkçe olarak yani başka dillerde okuyanlar vardı. Ama
hocam Olcaz Süleymanov'un
evet, okuması evet, 70'lerden, genel kabul 70'lerden beri ya. Okuma vardı.
3.30 oldu, Kağan ulusu başsız kaldı anlamında.
Evet, bu yazıya herkes baksın, yani tavsiye ediyorum. 26 harf var. Hoca diyor ki sadece 4'ünde şüphem var. Yani diğerlerini kesinlikle Köktürk harfi olduğunu düşünüyor hoca. Düşünün yani 732'den milattan önce 3. 4. yüzyıla gidecek Türk yazı dilinin tarihi. 1000 yıl daha eski atmış olacağız yani. Bu da ve şey yani böyle afaki bir şey değil, somut bir şey bu. Yani biz kendimizi övüyoruz diye değil.
Hocam bilim yani sonuçta.
Bilim yani bilim sonuçta evet. Ve bu da bizim kendimizi övmemizi açıkçası güçlendiren materyallerden bir tanesi olacak.
Hocam adres şuymuş. Neslihan şimdi baktı bana mesaj gönderdi. Evet. 3tane w.dilaraştırmaları.com.
Evet evet. Dergimizin adresi.
Şey bu bilinmeyen metinlerin çözülmesi konusunda teorik bir yaklaşım ve Altın Elbiseli Adam yazıtı için yeni bir okuma denemesi Ahmet Bican Erciles
evet,
hocamızın.
Evet, Neslihan Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Evet, yazının tam künyesini vermiş oldun. Evet. Hakikaten orada da hocayla baktık. Yazılar biraz yani kahverengi, bakır renginde bir şey kap. Bazı yerlerde tam okunmuyor gibi ama biz tabii onu baktı hoca. Tekrar resimlerini de çektik ve yeni bir okuma denemesi inşallah kabul görecektir. Türkçe için hayırlı olur yani. Biz zaten gönülden inanıyoruz Türkçenin o yıllara dayandığına da. Hatta Sümerce meselesini az önce konuştuk. Bu bizim elimizdeki verileri güçlendirir yani.
Hocam zaten bilim evrensel yani evet. Sonuç itibariyle bir tek bize ait bir şey değil bu tabii, ortaya tabii. Çıkardığınız çok önemli bilgiler. Şimdi hocam biz Çuvaşça'yı konuşacağız. Türk dünyasını konuşmaya başladık.
Evet.
Çuvaşça'nın Türkçe Grameri adlı kitap yazdınız hocam. Şimdi evet. Buradaki gramer özelliklerini aktarır mısınız? Özet anlamında da olsa, sadeleştirerek de olsa evet. Feyzi hocam buyurunuz.
Yani çok uzak bir dil dedik yani Türkiye Türkçesine. Netice itibariyle şöyle söyleyelim yani Azerbaycan'a giden bir Türkiye Türk'ü orada bir hafta içinde anlaşmaya başlıyor. Hatta şimdi gitmeden de anlaşmaya başlıyor. İletişim organları falan çok gelişti biliyorsunuz. Kazakistan'da en fazla 3 ayınız alır. Çuvaşistan'da bu biraz daha anlaşma bir 5-6 ay alıyor hiç çalışmamışsanız. Ben ilk başlarda çok sıkıntı çektim malzeme olmadığı için ve öğrendikten sonra da hemen bir gramer yazayım da benden sonra çalışacaklar. Ellerinde bir malzeme olsun dedim. Ve Çuvaş Türkçesi gramerini 2010 yılında ben ilk defa Gazi Kitabevi'nden çıkartmıştık. Ve Türk Dil Kurumu şimdi kitabın yeni baskısını yayımladı. Güzel bir yayın oldu o da. 2017 Mayıs'ında yayımlanmış oldu Çuvaş Türkçesi grameri adıyla. 2007 yılında bir arkadaşımız Bülent Bayram diye Kırklareli Üniversitesi'nden o da sözlüğünü yapmıştı. Zannediyorum o eserin de Türk Dil Kurumu yakın zamanda yeni baskısını yapacak. Çünkü ilk baskısı yine Türk Dil Kurumu'ndan değildi. Bizde ilmi işlerin merkezi kurum olması lazım. Her zaman orada çabuk yayınlatmak mümkün olmuyor ama en azından bu yeni baskıları oranın yapması iyi oluyor yani.
Ağır gidiyor hocam. Şimdi evet. Buradan açık konuşmak lazım. Heyetler.
Tabii hakem süreci biraz hakem uzun süreci işliyor.
Uzun sürüyor, evet.
Evet, akademisyenler de çoğunlukla beklemeye fırsatları olmuyor tabii. İlim hayatında çeşitli sınavlar var, başka şeyler var. 2-3 sene beklemektense dışarıda yayınlatmayı çoğu kişi uygun görüyor açıkçası.
Eseri ortaya koymak
lazım. Eseri ortaya
lazım.
Koyuyor tabii. Emine Yılmaz Hoca'nın Hacettepe Üniversitesi'nde mutlaka ismini anmak lazım. 1997'de Türk Dil Kurumu'ndan onun bir kitabı çıkmıştı. Çok zamanlı ses bilgisi diye. Morfolojisi üzerine hocanın kitabı oldu. Narsbi diye çok güzel bir destanları var. Hoca onu aktardı. Sonra işte benim çalışmalarım Ahmet Hoca ile Türk-Moğol Dil İlişkisi ve Çuvaşça diye bir doktora tezi yapmıştım. Sonradan o da kitaplaştı. Çuvaşların Alp hikayeleri var. Bizim biraz Dede Korkut'la
işte soracağım hocam,
Oğuz Kağan şimdi. Arasında. Evet. Onlar falan geldi. Yavaş yavaş çalışılıyor.
Hocam yani. Onları soracağım. Oradaki figürleri de soracağım.
Evet.
Şimdi ona geçmeden önce bu İlminski'nin yaptığı kötülüklerden devam etmek istiyorum hocam.
Evet.
İlk gittiğinizde dediniz ki Rusça konuşuyorlar. Daha sonra yavaş yavaş bir direniş mi oldu? Kendi kendilerine Türkçe'ye dönüş mü oldu Çuvaş lehçesine? Ve şimdi sözlük Kırklareli Üniversitesi'nden arkadaşınız çıkartmış. Evet. Yüzde kaç oranında Rus etkisi, Rusça etkisi var? Bir de hocam söz diziminde özellikle önemli ya. Evet. Orada Rus etkisi var mı?
Söz diziminde sadece Gagavuz Türkçesinde biz Rus Slav etkisini görüyoruz. Yani devrik cümle Türkçe'ye has bir özellik değildir. Gagavuz Türkçesinde bu var. Çok etkilenmişler. Çuvaşça bu bakımdan etkilenmemiş. Yani normal cümle yapısı devam ediyor. Ama kelime bakımından Rusça kelimelerin belki en çok yer aldığı Türk lehçesi denilebilir. Bir de tabii prestijli bir dil oluşu normal günlük hayatta da insanlar konuşurken Çuvaşça konuşsa bile zaman zaman araya böyle Rusçasını kelimenin koyu veriyorlar. O da kimi bilinçli yapıyor, kimi bilinçsiz yapıyor. Tabii Rusçanın prestijli bir dil olması etkili bunda. İşte Lenin, Stalin sonrasında özellikle çok yoğun faaliyetler. Günümüzde de yani işte bizim Ankara'da da görüyoruz, Antalya'da da görüyoruz, Türkiye'de de işte önünde İngilizce yazılı tişörtler vesaire, İngilizce yazılı tabelalar, dükkan yer isimleri, pek çok şey sanki böyle İngilizce prestijli bir dilmiş gibi. Bunu söylerken yabancı dillere bakış açımız sorgulanmasın. Yabancı dili mutlaka öğrenmeliyiz. İlim adamı olarak zaten buna karşı çıkmamız düşünülemez ama yerli yerinde kullanmak lazım.
Hocam araba sevdasındaki Bihruz Bey gibi olmamak lazım.
Tabii tabii. Yani, evet. Evet. Yani Tanzimat döneminden itibaren işte zaten bahsettiniz yani bize yabancı dil girmeye başlıyor. Başlangıçta Fransızca, 1950'lerden sonra İngilizce onun yerini alıyor. Ve yanlış anlayan toplum da bunu yanlış kullanmaya başlıyor. Bizdeki durum bu ama Türk coğrafyasındaki durum bambaşka bir şey. Yani devlet bunu resmi politika olarak uyguluyor. Ben ilk gittiğimde yani Çuvaşça yayın yapan gazete, radyo, televizyon sayısı azdı. Televizyon hatta günde bir saat sadece Çuvaşça yayın yapıyordu. 90'lı yılların sonunda. Ama şimdi ise biraz daha tabii Sovyetlerdeki politikanın da biraz daha belki serbestliğe uğramasıyla daha rahat bir durum söz konusu.
Hocam tarihselliği içerisinde batıya doğru yanaştıkça örneğin Bakü, İstanbul arası.
Evet.
Hatta Özbekistan İstanbul arası o Cumhuriyet öncesinde Osmanlı'nın son dönemlerinde yoğun bir aslında iletişim var.
Tabii tabii.
Yoğun entelektüel birikimlerin paylaşımı var. Çuvaşlar bu anlamda uzak mı kalmışlar?
Çuvaşlar tabii uzak kalmışlar. Tabii coğrafya olarak mesela Kırım coğrafyası, işte Azerbaycan coğrafyası uzun yıllar Osmanlı toprağı altında da kaldılar. Bunun da etkisi var tabii onlarla iletişimimizin yakın olması. Mesela Kırım'dakiler de Tatarca konuşuyorlar. Kazan'dakiler de Tatarca ama Kırım Tatarcasında işte Osmanlı Türkçesinden geçen yapılar, kelimeler daha fazla olduğu için sanki orada konuşulan Tatarca değil de Türkçeymiş gibi. Evet. Yani Türkçe derken Türkiye Türkçesiymiş gibi. Onlarki de Türkçe ama
tabii Türkiye Türkçesiymiş
gibi algılanabiliyor. Bu birlikte yaşamanın etkisi büyük. Çuvaşlar tabii Moskova'ya yakınlık da çok önemli. Peki Tatarlar biraz kendilerini korumuş. Bunlar niye korumamış? Tabii Tatarların tarihi geçmişi de var yani. Orada bizi en iyi şekilde Kıpçak Türkçesini temsil edenler geçmişten itibaren onlar. Kazananlığı var bildiğiniz gibi. Nitekim 1552'den sonra o işte biraz sekteye uğradı. Ruslar zaten 1552'de Kazan'ı işgal edince büyük Rus sevdasını ortaya koydular. Tabii Tatarların nüfusu da Çuvaşlara göre biraz daha fazla. Bir de diğer Türk topluluklarıyla anlaşması da Çuvaşça'ya göre daha kolay. Onlardaki durumu farklı değerlendirmek lazım. Komşu ama bunlar tabii.
Evet hocam.
Birbirleriyle.
Yavaş yavaş eserlerine geçelim. Alp hikayeleri dediniz hocam. Destanlar mı bunlar?
Alp hikayeleri sözlü destandı. Sonra yazıya geçirildi 1800'lü yıllardan itibaren. Kitaplaştırıldı. Bunlar işte eskiden büyük insanların yaşadığı fikrine dayanan bir eser. Yani çok büyük insanlar yaşarmış. Başlarıyla buluta dokunurmuş. Bir adımda 7 kilometre giderlermiş falan. İşte dolaşırken orman ayağımın arasını kaşındırıyor falan diye koskoca ağaçları tutup köklerlermiş. Bir çeşit Gülüver'i de andırıyor. Yani Gülüver hikayelerini de andırıyor. Çok güzel hikayeler bunlar. İçerisinde hem Oğuz Kağan destanıyla hem Dede Korkut'la bağlantılı olan yerler de var. Yani düşünün çok eski zamanlarda ayrılmış Çuvaşlar ama benzer şeyler. Tepegöz'de mesela benzer hikayeler var burada. Ne diyorlardı? Şimdi Kepçegöz. Kepçegöz diye çevirebiliriz. Yani Tepegöz demiyor da bir tane Kepçegöz varmış. İşte çevresindekilere çok zarar verilmiş falan şeklinde anlatılıyor. Muhtemelen tabii Türkler birbiriyle bağlantılı. Anadolu içinde bile Afyon'da anlatılan hikayeyle Trabzon'da anlatılan hikaye aynı olsa da değişik varyantlar ortaya çıkabiliyor.
Hocam destanları, Türk destanları evet. Zaten sayılamıyor herhalde artık. Yani.
Evet,
sayısız.
Yani müthiş bir sözlü geleneğimiz var. Keşke bunları biz başlangıçtan itibaren yazıya da dökebilseydik. Bu Alp hikayeleri de 2009 yılında Türk Dil Kurumu'ndan yayınlandı. O da benim master tezimdi. Yine Ahmet Bican Hoca ile çalışmıştım. Sadece metin kısmını yayınlamıştık. Sonra halk edebiyatı çalışıyor Bülent Bayram denen az önce bahsettiğimiz arkadaşımız. O da folklorik açıdan bunları değerlendiren eserler ortaya koydu Alp hikayeleriyle ilgili.
Folklorik açıdan baktığınızda hocam?
Ya tabii içerisinde iyi ruhlar, kötü ruhlar, insana zarar veren, kötülük yapanlar vesaire bunları biz bulabiliyoruz. Giyim, kıyafet, İşte iyi günler, kötü günler, işte kutladıkları günler, cenazeleri vesaire, bunlarla ilgili destanların içinde bir takım ipuçları bulabiliyoruz. Önemli şeyler bunlar tabii.
Ama bugün Anadolu'da olsun, diğer Türk coğrafyalarında olsun, diğer Türk toplulukları diyelim artık hepimiz, evet, Türk'üz de, onların destanlarındaki, öykülerindeki, sözde edebiyatlarındaki figürlerle örtüştüğünü söylüyorsunuz, öyle mi Feyzi Hocam?
Tabii ben gramer açısından daha çok inceledim ama yani Türk kültürüne ilgi duyan birisi olarak, bu işin içinde olan birisi olarak da bakınca pek çok benzerlik var. Bunları da bulmak mümkün o hikayelerde.
Evet hocam, şimdi bu yavaş yavaş yaklaşıyoruz programımızın sonlarına doğru ama iki tane daha şey var, sorum var size.
Buyurun.
Şimdi Moğolca ile Çuvaşça arasındaki bağla Türkiye Türkçesi ile Çuvaşça arasındaki bağı karşılaştırdığınızda tespitleriniz ne Feyzi Hocam?
Evet. Başta da söyledim, bu iki dil arasında, yani Türkçe ile Moğolca arasında Çuvaşça üçüncü bir dil ve köprü vazifesi gören bir dil olarak adlandırıldı. Evet. Ama ben doktora tezimde şunu gördüm. Türk-Moğol dil ilişkisi ve Çuvaşça. Bu da kitaplaştı. Yine Ahmet Bican Hoca ile çalışmıştım. Ben burada gördüm ki yani bütün fonetik, morfolojik, işte leksik ve sentaktik, yani cümle bakımından ben karşılaştırdığım zaman kesinlikle Moğolca tarafında değil, Türkçe tarafında bir dil. Yani genel Türkçe tarafında bir dil Çuvaşça. Ama şu ilginç, sadece o RZ meselesinde şeye benziyor, Moğolca'ya benziyor.
Bir tek bu, öyle mi hocam?
Yani RZ, LŞ'de benziyor. Diğer lehçelere göre mesela içinde bu barındırdığı Moğolca kelime sayısı
hocam,
da az.
Hocam RZ, LŞ'de Popper'in de tezleri vardı galiba.
Zaten ortaya, evet, çıkaranlar onlar. Yani. Ramstedt, evet, Popper, evet, bu Popper işin iki babası, yani altayistik denen bilimin, Altay dilleri denen bilimin kurucuları ikisi.
Talat Tekin'i de anlatacağım.
Talat Tekin bizdeki büyük, evet, isimlerden birisi tabii ki. Nitekim o da Amerika'da Popper ile tanıştı, yanında durdu. Bizde alteistikle ilgili en çok yazı yazan kişidir Talat Tekin. Makaleleri 3 cilt halinde toplandı. Bunun 1. cildi sadece alteiste ayrıldı yani.
Altay dilleri teorisi.
Altay dilleri teorisi. Bununla ilgili çok yazı var Talat Tekin'in.
Hocam yavaş yavaş toparlayalım.
Zaman çabuk geçiyor. Evet.
Zaman çok çabuk geçiyor. Daha da aslında çok konuşacak konu var ama bir özet vermek, bir de eğer aklınızda varsa,
evet,
Çuvaşça'ya ilişkin bir örnek vermenizi rica edeceğim. Ama önce bir genel toparlama yapalım hocam. Örneğimiz varsa da onunla veda edelim dinleyicilerimize.
Ha, bir kitaptan daha bahsedeyim.
Benim elbette, buyurun.
Çuvaşça Konuşalım diye bir kitabım çıktı 2015 yılında. Bu da bir nevi konuşma kılavuzu. Yani orada meraklıları varsa Çuvaşça Konuşalım 2015 yılı. Orada da basit cümleler, işte hatta sonda metinler. Diyelim işte kırmızı başlıklı kızın Çuvaşçası var mesela orada. Çuvaş Türkçesiyle yazılmış kırmızı başlıklı kız, bulmak mümkün. Güzel şeyler yani.
Hocam 2015 Çuvaşça Konuşalım. Evet. Doçent Doktor Feyzi Ersoy hocamızın kitabı var mı hocam? Hangi yayın evinden çıktı?
O da
çıktı?
Gazi Kitap Evi'nden
Gazi
çıktı.
Kitap Evi.
Yani hem internette hem de kitap evinin adresinde bunlar bulunabilir. Mesela Irakun Çuvaşça iyi günler demek.
Irakun.
Evet.
Kunkün.
Kunkün, evet, evet. Yani ırı kelimesi de eski Türkçe edgü kelimesi. Yani iyi kelimesinin,
evet,
Çuvaşça'da döndüğü şekil.
Hocam ama değişmiş ama edgü, edgi iyi.
Evet. Yani işte o yüzden biraz çok eski zamanlarda. Bakın
değişmemiş.
Yok, evet, değişmemiş. İşte epi Çuvaş'la işletip, evi Çuvaş'la ınlanatıp, yani gibi değişik. Yani Çuvaşça çalışıyorum, Çuvaşça anlıyorum demek.
Ha, çekimeklerinde de farklılık var hocam.
Bazılarında var tabii. Ama bulunma hali ki işte dade falan derken mesela Ankara'ra diyor Çuvaşlar. Ankara'da yerine Ankara'ra diyor. Hmm. İşte Tinisre diyor. Tinis deniz demek mesela. Denizle demek.
Hocam Tengiz'e gelmiş oradan.
Evet.
Evet, oradan kalmış.
Yani ama işte kız kelimesi hir oluyor mesela. Çok RZ'den dolayı.
RZ'le şey değişik.
Enteresan. Vıkır kelimesi işte öküz oluyor dedik. İşte şimdi siz bazı kelimeler söylerseniz belki ben onun Çuvaşçasını söylemem. Ya yani tuz kelimesi mesela tıvar olmuş. Tuz. Sonu Z ile biten. Çok ilginç yani. Bu da tabii yine o eski ses denkliğiyle ve hatta uzun ünlülerle ilgili bir şey olsa gerek. Pek çok böyle şey var.
Uzun ünlü var mı hocam?
Uzun ünlü yok ama izleri var işte. İşte Türkmenler duz diyor mesela. O kelime bizde tuz, uzun ünlü olmadan söyleniyor ama Çuvaşça'da tuz kelimesi tek eceli değil, iki eceli olmuş. Tıvar olmuş mesela. Bu da uzun ünlünün bir izi oradaki.
Hocam zamanımızı doldurmuşuz. Bitireceğiz programımızı.
Evet, süre çabuk geçiyor. Zevkli bir konu ama
Devam ederiz hocam.
İnşallah, inşallah. En azından bir fikir olması açısından dinleyicilere Çuvaşça ile ilgili bir şeyler anlatmaya çalıştık.
Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Feyzi Ersoy hocamızın bu ilginç konuya ilişkin iki tane önemli kitabı var. Bir tanesi Çuvaş Türkçesi Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları'ndan çıkmış. Piyasada var, bulunabiliyor. Bir diğeri de Çuvaşça Konuşalım. Hocam sanki bu lisans gibi sanki daha bir popüler bir
çalışma. Popüler tabii, herkese yönelik bir kitap bu ikinci.
Gazi Kitabevi'nden çıkmış. Kitabı.
Bir de Türk-Moğol Dil İlişkisi ve Çuvaşça, onu da analım. Altayistliğe meraklılar da o kitaba bakabilir.
O uzmanlarına yönelik.
O biraz tabii daha akademik bir kitap yani.
Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Feyzi Ersoy hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağlığınız eksik olmayınız. Çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum. Zevkli bir sohbetti. Sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, dünden bugüne Türkçemizi bitiriyoruz. Biliyorsunuz çarşamba 14 haberlerinin ardından Türk tarihinin izinde arayışlarımız devam edecek. Şimdilik hoşçakalınız.
Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.